tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinizin de bir serimiz başladı. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Hocam, hep yaptığımız gibi kitap armağanımız var. Bizi ilk arayan dinleyicimize ben telefon numaralarımızı hatırlatayım, ardından sohbetimize başlayalım Güray hocam. Değerli dinleyicilerimiz, kitap armağanımız, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam, bu hafta hangi kitap armağanımız?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından Selçuklu tarihini hediye ediyoruz. Sultan Mehmet Tapar devri Selçuklu tarihi, Profesör Doktor Abdülkerim Özaydın tarafından hazırlanmış olan bu eseri dinleyicilerimize hediye ediyoruz. Talihli dinleyicimiz çok güzel, akademik kurallara uygun, bilimsel kurallara göre yazılmış olan değerli bir eseri elde etmiş olacak. İlk arayan dinleyicimize hayırlı olsun diyorum şimdiden.
Evet hocam. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Güray hocam, Selçukluları konuşuyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'ne yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz. Bir Karahıtaylarla savaş. Geçen hafta duyurduğunuz, anlattığınız bizlere Güray hocam, Moğol isyanı en az 100 sene geciktirdiğini bu direnişin, bu savaşın Büyük Selçuklu ile Karahıtaylar arasında. Fakat bu esnada da Oğuzların üzerinde bir baskı oluşuyor. Oğuzlar Büyük Selçuklu Devleti'ne geliyorlar, yerleşiyorlar ve ardından gelişmeler bir isyan. Buyurun Güray hocam.
Evet, Sultan Sancar, Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli hükümdarlarından birisi. Türk tarihinde de gerçekten yaptıklarıyla iz bırakmış, günümüzde de kendisinden çokça söz ettirmiş bir hükümdar olarak anıyoruz. Onun kabri Merv'de bulunuyor. Bugün İran sınırları içerisinde bir Horasan şehri, tarihi bir şehir Merv şehri, başkentiydi. Sultan Sancar, daha önceki programımızda da ifade ettiğimiz gibi, Selçuklu Devleti'nin başkentini değiştirmiş, idari reformlar yapmış, ordu düzenini değiştirmiş, devlet politikalarında gidişata yepyeni bir bakış açısı ve idari tarz getirmiş kişiydi. Bundan dolayı onun birçok açıdan değerlendirilmesi gerektiğini, bilinmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle devletin bu dönemde karşılaştığı meseleler daha çok doğu politikası ağırlıdır. Daha büyük meselelerin Oğuzlar, işte Karahıtaylar gibi, Harizmşahlar ve Hindistan sahası gibi konulara doğru yöneldiğini görüyoruz. Ancak batı politikasını da Selçuklu Devleti terk etmedi. Selçuklu Devleti'nin Sultan Melikşah'tan sonra bir iç bölünme yaşadığını ifade etmiştik. Yer yer bu bölünme tekli bir yönetime de kendisini bırakmıştır. Sultan Berkyark'tan sonra Mehmet Tapar, ondan sonra Sancar, devletin birlikteliğini sağlayan büyük hükümdarlar veya metbu sultanlar olarak tahta geçtiler. Devletin iç meselesi olarak baktığımızda taht kavgalarının dışında içeride bir terör faaliyeti de gerçekleştiriliyordu ve bunun dış destekli olduğunu da anlıyoruz. Yani Selçuklu Devleti'ni içeriden yıkmayı hedefleyen bir takım terör örgütleri, o zamanın yapıları bunlar, bir şekilde Selçuklu devlet adamlarını hedef alarak onları ortadan kaldırmayı, devlet düzenini bozmayı planlıyorlardı. İşte bunlardan en önemlilerinden birisi bugün Haşhaşiler diye bildiğimiz, tarih kaynaklarında da, o dönemin tarih kaynaklarında da aslında aynı isimle yaklaşık anılıyor. Arapça kaynaklarda Haşhaşiler diye geçer, Haşhaşiyun. Haşiş kelimesi uyuşturucu kullanan anlamına da geliyor. Bu haşhaş kelimesinin Hint keneviri, kuru ot anlamında kullanıldığını biliyoruz. Arapçada da aynı şekilde adlandırılıyor. Türkçemize de geçmiştir. Avrupalılar bu kelimeyi aynıyla kullanmadılar. Özellikle Fransız tarihçiler. Bunlara suikastçiler dediler. Yani haşhaşi kelimesini Batı dillerinde İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da, Latinize dillerde assassin şeklinde görürüz. Assassinate suikast yapmak anlamına geliyor. Demek ki dünya literatürüne bir terör örgütü olarak literatürel anlamda bu kelimeyi suikastçı anlamında kazandıran topluluk da haşhaşiler oluyor. Böyle bir örgütle de Sancar'ın uğraşmak durumunda kaldığını ifade edebiliriz. Onun en önemli çabalarından birisi Hasan Sabbah'ın Alamut'taki kalesini düşürmeyle ilgilidir. Ve özellikle Alamut ve çevresinde, Alamut'un dışında güneyinde ve kuzeyinde İran'ın dağlık bölgelerindeki kalelerde de pek çok Haşhaşi kalesi bulunmaktaydı. İşte bunlara karşı da ordular görevlendiriyordu Sultan Sancar. Bunların başında güneydeki bazı Karmati topluluklar da yer alıyor. Yani Kirman sahasındaki olaylara da müdahale etmek durumunda idi. Sancar'ın batı politikasında
ise... Hocam bütün bunların zaten kökenlerini, çıkışlarını önümüzdeki programlarımızda konuşacağız Türk tarihinin izinde. Evet, evet Bilal Hocam.
Evet, Sultan Sancar iç mesele olarak Haşhaşilerle meşgul olurken ülkenin her sahasında aslında böyle bir terör örgütü var. Yani Suriye'de var, Irak'ta var. Selçuklu Devleti'nin merkezi bölgesi olan o zaman için Horasan coğrafyasında var. Ve bugün İran, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan sahasına kadar olan sahada hakim olan bir Selçuklu Devleti'nden bahsediyoruz. Sultan Sancar zamanında devletin sınırlarını şöyle tekrar bir dinleyicilerimiz açısından, pekişmesi açısından da hatırlanılması açısından tekrar edecek olursak, doğuda Selçuklu Devleti bugünkü Çin sınırları içerisinde kalmakta olan Kuzey Çin bölgesine, Moğolistan ve Doğu Türkistan diye bildiğimiz sahaya, Orta Asya'nın en batısına kadar olan sahaya ulaşmaktaydı. Kuzeyde Sibirya'ya, yani Hazar Denizi'nin kuzeyine ve Karadeniz'e kadar kuzeybatıda ulaşıyordu. Anadolu'da ise Bizans başkenti olan Anadolu Selçukluları da Büyük Selçuklu'ya tabi olduğu için o zamanki Konstantinopolis'e ya da İstanbul'a kadar ulaşmaktaydı. Güneyde Suriye hattında baktığımız zaman bugünkü Filistin sahası, yani Sina Yarımadası'na kadar olan saha Selçuklulara bağlanmıştı. Yemen, Aden diye bildiğimiz bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri bölgesi, işte çok artık gündemdeki ülkelerin bulunduğu coğrafyalar bunlar. Katar ve Kuveyt bölgesi, Umman bölgesi, yine İran'ın güneyindeki Basra Körfezi ve Umman Denizi'nin kıyı şeridi Kirman Selçuklularının bulunduğu bölgeydi ve bunlar Selçuklu Sultanı Sancar'a tabi bölgeler idiler. Güneydoğu bölgesi, yani Selçuklu Devleti'nin bulunduğu başkenti Merv olarak esas alacak olursak, Merv'in güneydoğusuna düşen bugünkü Afganistan, Pakistan, Hindistan sahası da Selçuklu'ya tabi olmuştur. Sultan Sancar bu bölgedeki isyan hareketlerini Gazneli hükümdarı, sultanı Behram Şah'ın, ki kendisinin de akrabasıdır, yeğenidir, onun isyan hareketini bastırmak üzere çok büyük bir orduyla Gazne üzerine yürümüştür ve onu yeniden özür diler konuma getirmiş ve tabiyetini sağlamıştır. Yani kendisine bağlamış ve Selçuklu Devleti'nin Hindistan'ın Lahor bölgesine, Pencap'a kadar olan bölgede hakim olmasını sağlamıştır.
Hocam çizdiğiniz coğrafya gerçekten çok büyük bir coğrafya ve çok aslında tarihsel anlamda kısa sürede fethedilmiş bir büyüklük. Yani kısa sürede bu büyüklüğe ulaşmış bir devletten bahsediyoruz galiba.
Sultan Sancar bunu ne kadar sürede sağladı? Bunu soruyorsunuz. Elbette bu Sultan Sancar'ın tecrübeli bir devlet adamı olduğunu da gösteriyor. O 21 yıl boyunca şehzadelik yaptı. Şehzadeliği döneminde melikti. Yani bir eyaletin valisiydi ve büyük yöneticisiydi. Melik kelimesi Türkçe'de ve ortak dil olarak Selçuklu zamanında Arapça'da, Farsça'da ortak kelime olarak kullanılmıştır. Aslen Arapça bir kelime olmakla birlikte hükümdar anlamına gelir. Türkçedeki karşılığı ise bey anlamında kullanılmıştır. Yer yer hükümdar karşılığı da kullanılmıştır. Bu şu demek, çok büyük eyaletlerin, Selçuklu Devleti'nin merkezi eyaletine bağlı çok büyük coğrafyaların yöneticilerine melik sıfatı verilirdi. Her yöneticiye meliklik verilmez. Şehzadelerden veliahtlık sıfatına sahip olan, tahta geçme konusunda en önde gelen hak sahibine genellikle melik sıfatı verilirdi ve uygulamalı olarak bunlar eyalet yönetimi sırasında devlet yönetimini yaşarlar, tecrübe ederlerdi. Ve Sancar 1096-1097 yılından 1118 yılına kadar yaklaşık 21 yıl büyük bir bölgeyi, İran bölgesinin batı kolunu, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, yani Afganistan, Pakistan bölgesini de şehzadeliği döneminde tek başına yönetiyordu. Dolayısıyla Sancar'ı sadece kendisi tahta tek başına hakim olduğu dönemde idareye gelmiş bir kişi olarak değil de onu aslında 1118'den 20 yıl öncesinden yapmış olduğu faaliyetlerle birlikte tanımamız gerekiyor. O şehzadeliği döneminde, melikliği döneminde de Haşhaşilerle savaşmıştır, Karağıtaylarla savaşmıştır, Harizmşahlar meselesini halletmeye çalışmıştır. Harizmşah atsızla olan münasebetleri de yine onun babası zamanındaki, Alaaddin Muhammed zamanındaki ilişkileri de onun zamanında, şehzadeliği zamanında başlamıştır. Sultan Sancar'ın karakter olarak cesur ve adil bir hükümdar olduğu, yani cesaretle adaleti birlikte sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor. Zamanında birçok sultana kendisi sultanlığını kabul ettirdiği için ona Sultanul Azam, yani Büyük Sultan lakabı verildi. Oğuzlar onun evet, hayatında hocam, çok önemli bir dönüm noktasını teşkil etti. Geçen diğer konuları, Karahitaylar meselesini ve Gazneliler meselesini, Harizmşahlar meselesini anlattık. Oğuzlar konusu kalmıştı. Özellikle Oğuzlarla olan ilişkilerini, bir diğer deyişle Selçuklu Devleti'ni kuran toplulukla ilişkilerini ele almamız lazım. Çünkü Selçuklu Devleti de bir Oğuz devletidir. Ve Oğuzların Kınık boyundan bir hanedanın, bir ailenin öncülük ederek kurmuş olduğu bir devlettir. Kınık boyunun hanedanıdır Selçuklu beyleri.
Selçuk Bey'in zaten
mesele hocam, nasıl evet, çıktı ortaya? Yani evet, Oğuzlar kimdi? Onu da biraz açıklayarak konuya bu açıdan da dinleyicilerimizin vakıf olmasını sağlamamızda yarar var. Oğuz toplulukları 24 boydan oluşur genel kanaate göre. Tarihçilerimiz ve kaynaklarımız bize hep birlikte 24 Oğuz boyunun ismini ittifaken kabul etmemize imkan veriyor. Bazı kaynaklarda 22 Oğuz boyu geçmiş olsa da bu kaynakların isimlerini de hemen dinleyicilerimiz merak edecekler. Hemen meraklı tarihsever dinleyicilerimize tavsiye edeyim. Oğuz boylarının isimlerini merak eden dinleyicilerimiz, Oğuzname diye bir kitap var. Onu alıp baksınlar. Orada listesi var. Hepsinin açıklamaları var. Her Oğuz boyunun nasıl olduğu, nasıl isimlendirildiği, nasıl ortaya çıktığı, damgalarının, mühürlerinin neler olduğu anlatılır. Türkçemizde de var bu kitap. Almanca, Fransızca, Rusçası da var. Osmanlı Türkçesi var, Arapçası var, Farsçası var. Reşidüddin'in Cami-ü-Tevarih adlı eserinde de yine Oğuz boyları liste olarak açıklanır. Yani bir sözlük gibidir. Ve Oğuz boylarının hayatı, nasıl bu isimleri aldığı, nerelerde yaşadığı hakkında çeşitli açılardan açıklamalar yapar bu kitaplar.
Hocam, Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabını da önerirsiniz zannediyorum dinleyicilerimize.
Faruk Sümer rahmetli hocanın kitabı da bu kaynaklara dayanmaktadır. Yani tarih belgelerine dayalı olarak yazmış olduğu değerlendirmelerden oluşmaktadır. İşte Oğuzlar, Türklerin batıya göç eden 24 Oğuz boyundan bahsettiğimizde Selçuklu Devleti'nin en büyük kurucu topluluğu. Sadece Kınık boyu olarak değerlendirmeyelim bunu. Selçuklu Devleti'nin hanedan boyu, Kınık boyu. Yoksa Selçuklu Türkmenleri, Selçuklu Oğuzları dediğimiz topluluğun içerisinde bu 24 Oğuz boyunun birçoğu yer alıyor. Örnek verecek olursak, mesela Osmanlı Devleti'ni de kurmuş olan Kayı boyu bunlardan birisidir. Selçuklu'ya tabiydiler. ve kendileri zaman içerisinde Selçuklu ile akrabaydılar aynı zamanda ki boyların beyleri birbirleriyle akrabalık kurmuşlardır. Her Oğuz boyu bir diğeriyle akrabadır. Bir de işi bu şekilde değerlendirelim. Yani aralarında böyle geçişkenlik yoktur, kas sistemi vardır gibi bir şey. Kesinlikle Türk tarihinde böyle bir şey yoktur. Yani Türk aile yapısında kast sistemi yoktur. Aileler zengin fakir ayırt etmeksizin birbirleriyle akrabalık kurabilirler. Elbette bir takım kriterler gözetilir, şartlar aranır ama asalete önem verilir. Yani ailenin nesebinin sağlam olmasına önem verilir. Aile açısından temiz bir aileden gelmesi, yani soy bakımından temiz olması, aynı zamanda da bilinen bir geçmişe sahip olması beklenir. Oğuz aile yapısında bunlar vardır ki bu konuda da yine tarihçilerimiz çok araştırmalar yaptılar. Şahıs adlarına kadar araştırmalar yapıldığında Oğuz topluluklarının yaşadığı olaylar içerisinde en önemli olaylar, üzücü olaylar arasında Sancar'la olan savaşları dikkat çekiyor. Yani
adım adım
Türk tarihine, Türk tarihine gerçekten yön vermiş olaylardan birisi olmakla birlikte üzücü bir olaydır aynı zamanda. Çünkü Türk tarihinin de en önemli, tarihimizin en önemli hükümdarlarından birisinin bu savaşla birlikte esir düştüğünü görüyoruz. Bu esaret yaklaşık 3 yılı aşkın bir süre hatta devam etmiştir. Ve 1153 yılının ilkbaharında Selçuklu ordusu 100 bin kişilik bir kuvvetle Bozok ve Üçok kolundan Oğuz topluluğuyla savaşmak durumunda kalmıştır Horasan'da. Ve Sancar bu savaş sonucunda esir düşerek yaklaşık 3 yıl boyunca Oğuzların beyleri tarafından dolaştırılmıştır çeşitli şehirlerde.
Kafesin içinde.
Kafeste yaşatılmıştır. Oğuzlar Mervi ve hükümdarlık sarayını ele geçirmişler, yağmalamışlar. Hükümdarlık hazinesine el koymuşlar.
Hocam bütün
devletin
bu süreç,
yönetimine el koymuşlardır hocam, yani kısacası.
Bu süreç nasıl gerçekleşmiş? Neden gidiyor buraya kadar bu işler? Karatayların baskısı yüzünden mi Güray Hocam?
Sancar'ın esas düşüş olayı, yani zayıflaması, Sancar döneminde kendi iradesinin, karizmasının artık dinlenilmemeye başlaması ve hükümdarlık karizmasının yara alması 1141 yılındaki Katvan Savaşı'yla başlar. Ardından Harizmşahlar meselesi de bununla irtibatlıdır. Oğuzlar meselesi de kısmen bununla irtibatlıdır. Doğrudan doğruya bir sebep değildir. Ancak Sancar'ın iradesi anlamında çevresindeki beylerin iradesinin daha etkili olduğunu da anlıyoruz. Sancar Oğuz boylarıyla savaşmayı pek istemiyordu. Genel politika olarak da Türkmenlerle, Oğuzlarla kendi hayatında hiç savaşmamış birisidir. Aslında ilk defa savaşmıştır ve en büyük savaşını yapmıştır kendi hayatı açısından da. Mağlubiyetle sonuçlanarak esir düşmesi ordusunun da çok gönüllü savaşmadığını gösteriyor. Demek ki Selçuklu ordusu da Türkmen kuvvetlerinden, Türkmen aşiretlerinin, beylerinin kuvvetlerinden oluşan bir ordu olduğu için Oğuzlarla savaşmak zor bir işti. Selçuklu ordusu moral bakımından istemediği, kırgın olarak savaşa katılmak zorunda kalmış görünüyor. Sancar da böyleydi. Yani
hocam,
morali
nefeslenelim, devam edelim bu ilginç konuya.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, savaşın çıkmasının nedenlerini sormak istiyorum size. Ve bir vergi meselesi var. Aslında uzlaşmaya doğru da gidiyor iş. Sanki bir anlaşma gerçekleşecek gibi ama sarayda Türk olmayan yöneticilerin de etkilerinin bu savaşta olduğunu biliyoruz. Bu konudaki görüşleriniz ne göre hocam?
Sultan Sancar'ın Oğuzlarla savaşmasını isteyen bir saray erkanı var. Evet, bu saray erkanının tutumuna baktığımız zaman Oğuzları isyana kışkırtıcı bir şekilde, yani yangına körükle gider gibi bir tavırla yaklaştıklarını görüyoruz. Sancar Oğuzlardan vergiyi düzenli ödemelerini talep ettiklerinde Oğuzlar reddetmediler. Oğuzlar kabul ettiler. 24 bin koyun idi bu verginin oranı tarih kaynaklarındaki bilgiye göre. Yıllık 24 bin koyunu Selçuklu Devleti'ne has mutfağına, yani saray mutfağına vergi olarak veriyorlardı. Bu koyunların ne için kullanıldığı o apayrı bir mesele. Ancak Osmanlı Devleti'nde de bu tarz vergiler görüyoruz. Yani Türk devlet geleneğinde saray mutfağı her yerden vergi almaz. Saray mutfağına verilecek vergiler çok özellikli yerlerden seçilir. Yani Oğuzların yetiştirdiği ürünleri saraya alıyorsunuz. Diğerlerini başkalarına verebilirsiniz. Demek ki sarayda çok özel muamele gösteriyor Sancar. Onlara önem veriyor. Yani aslında sevgiyle ve değer vererek, onlara itinayla davranıyor. Bununla birlikte savaş durumuna nasıl geldiler? İşte bu çok önemli bir soru.
Bir vergi memurunun öldürülmesi var hocam. Evet Küre hocam.
Sancar'ın göndermiş olduğu, adamlarının göndermiş olduğu vergi memurunun öldürülmesi. Ardından bölgedeki daha öncesinde Emir Kamac'ın, Behl valisi Kamac'ın vergi miktarını kendi adına 6 bin daha artırarak 30 bine çıkarması. Yani 24 bin koyunu 6 bin daha, 6 binini de bana verin şeklinde 30 bine çıkarması ve sürekli olarak da şartları değiştirmesi. Bu şartlar arasında Oğuzlar Behl bölgesinin yaylaklarını, kışlaklarını yurt edinmişlerdi ve Sancar burayı onlara ikta olarak, yani yurtluk arazi olarak vermişti. Kamaç en sonunda Oğuzların buradan tamamen çıkarılmalarını istedi. Ve Oğuz beylerine bunu elçi aracılığıyla iletti. Onlar da bu şartı kabul etmediler. Vergimizi verelim ama yurdumuzu terk etmeyiz şeklinde cevap verdiler. Gerçekten de Oğuzların gidebileceği bir doğuda ya da kuzeyde, güneyde bir başka yurtluk bölgesi, münasip bir yer görünmüyordu. Dolayısıyla reddetmelerinin onlar açısından da çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Savaşı bile göze alabilecek durumdalar. Bu şartlar altında Oğuz kütlesi Horasan'da kendi vatanları ve yurtları olarak gördükleri bir yerde kalma kararındaydılar. Sancar onların yurtlarında kalmasını, vergiyi de vermeleri halinde savaşmaya gerek olmadığını düşünüyordu. Elçinin öldürülmesi ise bir farklı yani şartla açıklanabilir. Şartların artırılması ve Oğuzların zorlanmasıyla, Oğuzlara artık tamamen buradan çıkın şeklinde haberin gönderilmesiyle de ilgilidir. Türkmen beyleri, Oğuz beyleri genel olarak sultanlara, Selçuklu sultanlarına diğer devlet adamları gibi doğrudan bağlı değillerdir. Bağımsızdırlar. Yani tayinle gelmedikleri için bölgeye bağımsız hareket edebilirler. Beyliklerini ispatlamak için güçlerini ortaya koyabilirler. Nitekim burada da biz kendi bağımsız karakterlerine uygun bir şekilde hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Bu da isyan olarak tabii ki.
Hocam savaşın seyri de ilginç.
Savaşın gidişatı içerisinde rakamlara bakacak olursak Oğuzların ordu sayısıyla Selçuklu ordu sayısı arasında kıyaslanamayacak kadar bir fark var aslında. Oğuzların sayısı elbette çok daha düşük bir orduydu. Selçuklu'nun ordusu ise bir imparatorluk ordusu. 100 bin kişilik bir Selçuklu düzenli birlikleri var ve tam teçhizatlı. Bununla birlikte Sancar nasıl yenildi? İşte burada biz Oğuzların Selçuklu devletinin gerçek sahibi olduğu sonucunu da çıkarabiliriz. Çünkü Sancar'ın kendisi de bir Oğuz'du ve saray içerisinde de çok etkiliydi Oğuzlar. Kendi ordusu içerisinde de etkiliydiler. Dolayısıyla savaşta Sancar'ın mağlup olmasını, diğer beylerin de kaçarak kendi hayatlarını kurtarmaya çalışmasını dikkate alacak olursak, Sancar'ı savaşa teşvik edenler esir düşmemiştir, kaçmıştır. Bir de işin bu tarafı var. Mesela Müeyyed Ayaba bunlardan birisidir. Sancar'ı daha sonra da kurtarma girişimleri olmuştur Müeyyed Ayaba'nın. Çünkü savaşa sebep olan kişiler arasında olduğu için herhalde bir vicdan azabı ya da üzüntü duyuyor olmalı. Sancar esir ve devlet de perişan durumda, dağılmış, parçalanmış
Hocam,
durumda.
Hocam savaşı kazanıyorlar ama devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Sultanı ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir kafes oluşturuyorlar. Kafesin içinde oradan oraya dolaştırıyorlar.
Şimdi Sancar esir düştüğü sırada bazı devlet adamları kurtulduktan sonra batıya, başka yerlere, başka şehirlere sığınarak onu kurtarmak için planlar yapmıştır. Müeyyed Ayaba da Sancar'ın yerine başka birini tahta geçirmiştir. Karahanlı prensi olan, Sancar'ın da akrabası olan Mahmud'u tahta geçirmiştir. Bu da dikkat çekici bir durum. Yani Selçuklu tahtında kafeste bir sultan olmayacağına göre Oğuzlar ise bütün emirleri Sancar'a imzalatıyorlar. Bu da dikkat çekici bir şey. Yani kafesin içerisinde bir sultan var ama Oğuzlar ona imzalatıyorlar. Ondan emir almış gibi davranıyorlar. Ve Selçuklu devletini bu şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Sancar'ı ortadan kaldırmayı da düşünmüyorlar. Çünkü Sancar'ın nüfuzuyla, Sancar'ın adıyla her yere hükmedebilirlerdi. Kendi beylerinin ise herhangi bir namı yoktu. Bir devlet teşkilatı yoktu. Bozok ve Üçok beylerinin burada devlet idaresinde tecrübesiz olduklarını ve Selçuklu devletinin yıkılışının en önemli sebebinin bu Büyük Oğuz isyanı olduğunu söyleyebiliriz ki kısa sürede devletin parçalanarak birçok farklı büyük devletlerin ortaya çıkmasına sebep olduklarını söyleyebiliriz. Bunlar arasında Harizmşahlar Devleti var. Anadolu Selçukluları çok daha önceden bağımsız hareketlerde bulunmuşlardı ama onlar da tamamen artık bir büyük kopuş yaşadılar. Suriye'de, Irak'ta, Kirman bölgesinde, İran'ın güneyinde, Musul'da, aynı şekilde İran'ın kuzeyinde İldenizliler, Atabeyliği, Atabeyler bile ayrı beylikler kurdular, devletler kurdular. Selçuklu Devleti birçok parçaya ayrılarak yıkılmak durumunda kaldı.
Hocam zamanımız da daralıyor. Bu hafta Suudi Arabistan'dan tarihli dinleyicimiz Mehmet Usluoğlu kitabımızı kazandı. Selçuklu Tarihi Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi Abdülkerim Özaydın'ın yazdığı kitap. Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu'nun olduğu güle güle okusun Güray Hocam. Selam ve saygılarını göndermiş ekibimize bizlere. Sağ olsun dinleyicimiz.
Biz de hayırlı olsun diyoruz dinleyicimiz Mehmet Bey'e. Selam söylüyoruz.
Güray Hocam şimdi yavaş yavaş bu kafesin içerisinde geçirme öyle böyle derken yıkılışa doğru gidiyor. Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışı konusunda tarihçilerimiz arasında da pek bir görüş ortaklığı olmadığı anlaşılıyor. Şimdi burada Profesör Doktor Güray Kırık Hoca'nın görüşüne.
Türk tarihinde devlet geleneğinde kesinlikle bir kesin çizgiyle kopma yoktur. Kesin bir çizgi kopuştan bahsetmiyoruz burada. Bir devamlılıktan bahsediyoruz. Aslında az önce de ifade ettiğimiz gibi Sancar esir düşmüştü ama diğer tarafta tahta geçen de onun bir akrabasıydı. Yani Müeyyed Ayaba'nın tahta geçirdiği kişi de akrabasıydı. Anadolu Selçuklularının başında bu tarihlerde baktığımız zaman Sultan II. Kılıç Arslan tahta geçmişti. Suriye Selçuklularının başında yine Musul'daki Atabeylere bakarsak Nureddin Mahmut Zengi orada bir Atabey olarak bulunuyordu. Yine Kirman bölgesinde de Selçuklu hükümdarları hükmünü sürdürmekteydi. Bu şartlar altında Harizmşahlar, Karahanlı ve Gazneli sultanları bunların tamamı Selçuklularla akraba bir devamı niteliğindeki devletlerdir. Dolayısıyla bu devletlerin teşkilatı açısından da değerlendirecek olursak gerek maddi gerek manevi benzerlikler açısından bir devre miras söz konusudur. Yani mirasın devamlılığı devredilmesi söz konusudur. Bir ailede çocukların bayrağı devralması gibidir bu. Dolayısıyla devlet teşkilatı olarak da fiziki demografik yapı yani nüfus varlığı olarak da devletin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Hocam şimdi Mehmet Altay Köymen gibi büyük bir Selçuklu tarihçisinde dahi çok net ifadelerle şu şekilde olmuştur. Bu nedenden dolayı yıkılmıştır. Bulamıyoruz, göremiyoruz. Tarih konusunda ne diyorsunuz Gürev Hocam? 1158 doğru mudur?
1157 yılı Sancar'ın vefatı olayı genellikle kabul ediliyor. Mayıs ayında 9-10 Mayıs günü, yaklaşık 9 Mayıs'ı genel olarak kabul ediyoruz. Yıkılış kabul edilmektedir. Sancar 71 yaşında vefat etmiştir. Esirliği de 3 yıl sürmüştür. Yaklaşık 67 yaşında esir düşmüştü. Esaretten kurtulduktan kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Onun esaretten kurtuluşunu sağlayan da Müeyyed Ayaba'dır. Ancak bir süre sonra ülkeyi toparlayamadan, zaten Oğuzlarla savaştığı sırada da yaşlıydı. Yani o tarihler itibariyle 68 yaşı, 67-68 yaşları büyük bir yaş. Sağlık sorunları da yaşamaktaydı. Hapis hayatı yaşamıştı, sağlıksız bir hapis hayatı yaşamıştı. Gerek psikolojik açıdan, yani üzüntü hissi açısından, gerekse başka bakımlardan onun zorlu bir hayat yaşadığını söyleyebiliriz son zamanlarında. Ve vücudunu da oldukça yıpratmış, hayatı da çoğunlukla at sırtında geçmiş bir fedakar hükümdardan bahsediyoruz. Üzücü tablolar da var. Mesela Oğuzların onu yer yer bir aç bırakmaları veya onun sultanlığıyla alay eder gibi bir takım muameleler yapmaları onu daha da çok hırpalanmıştır, üzmüştür.
Oğuz Bey'in o toplantı esnasında attığı kahkahayı diyorsunuz değil mi Gürev Hocam? Yer istiyor.
Yani bunlar onu belki de çok daha fazla üzmüştür. O başlangıçta Oğuzları affettiğini de belirtmişti. Affetme kararındaydı. Etrafındaki savaş yanlısı beylere de bu Oğuzlarla savaşmayalım. Bunları biz toprak verdik, bizler vergilendirdik. Evet bir yanlış yaptılar, elçimizi öldürdüler. Ama onları affetmeye razıyım, fidye vermeye de razılar onlar diye barış şartlarında anlaşmıştı Sancar. Ancak ne olduysa savaş mukadder oldu ve savaş gerçekleşti. Bir isyan söz konusuydu diğer tarafta.
Hocam sarayın içerisinde Türk kökenli olmayan yöneticilerin tesirleri hakkında ne diyeceksiniz Gülen Hocam?
Selçuklu Devleti yönetiminde hem Fars kökenden hem de başka unsurlardan yer yer yöneticiler görüyoruz. Yani gayrimüslimler de bulunabiliyorlardı. Arap yöneticiler bile bulunabiliyordu. Yerel beyler de görev alabiliyorlardı. Dolayısıyla özellikle Türk ve Arap Fars unsurların sarayda birbiriyle mücadele halinde olduğunu da yer yer görmekteyiz. Selçuklu Sarayı'nda bu genel olarak görülen bir şey. Fars etkisi özellikle eski Sasani devlet geleneğinden gelen unsurlar etkilidir ve bunlar siyaset oyunlarını, entrikaları da çok iyi bilen kalem erbabı kişilerdi. Sadece kılıç değil, kalem de tutmasını, devlet yönetimini çok iyi bilen, iyi yetişmiş, siyasetnamelerle okumuş, yetişmiş kişilerdi. Bunların Sancar'ı etkilediklerini düşünebiliriz. Ve nitekim Oğuzlara karşı bu isyanın olmasında bir taraftan çıkar ilişkilerinin alakası olmakla birlikte sebep olduğunu düşünebiliriz. Bir diğer taraftan da elbette saray içerisindeki mücadeleyi bu gibi sebeplerde göz ardı etmemek lazım.
Evet, son bir dakikamız Gürev Hocam. Siz başta batınilik konusuna giriş yaptınız. Duyuralım şimdiden dinleyicilerimize. Önümüzdeki hafta bu terör örgütünün, bugünkü terör örgütlerine de model oluşturmuş terör örgütü, Haşhaşilerin, Batınilerin kökenlerini, biraz da İslam tarihine geçeceğiz değil mi Gürev Hocam? Öyle bir planlamamız var önümüzdeki hafta için. Hocamız bize bunların tamamını anlatacak. Ve hocam devlet yıkıldı.
Selçuklu Devleti'nin, son 30 saniyemiz Gürev Hocam. Selçuklu Devleti'nin yıkılışında en önemli sebepler arasında bir Karahıtaylar Savaşı, Katban Savaşı, ikincisi bu Oğuz isyanı olmakla birlikte içeriden sosyal meseleler de etkili olmuştur. Bunlar arasında da Haşhaşi terör faaliyetlerini gösterebiliriz. Bu da Selçuklu Devleti'ni içeride oldukça zora sokmuş. Kahti rical dediğimiz devlet adamlarının azalmasına sebep olan bir olaydır. Nitekim bundan dolayı da devlet erkanı Oğuzlarla onu savaşmaya teşvik ettiler. Çünkü Sancar kendi çok sağlam bir ekip başlangıçta kurmuştu ama son dönemlerinde bu ekibi bulamıyordu.
Evet. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi bu batınilik konusuna gireceğiz, kökenleri konusuna gireceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bu hafta bitiriyoruz programımızı. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olun.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere değerli dinleyicilerimiz. Şimdilik hoşçakalın.
Tarihinin izinde.